Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bu haftada Hacegan'dan Mektuplar programıyla sizlerle birlikteyiz. Yanımızda muhterem hocamız Profesör Doktor Süleyman Derin var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk kıymetli Ömer kardeşim. Kıymetli dinleyicilerimize de buradan selam veriyor, saygılarımı gönderiyorum.
Hocam yine İmam Rabbani Hazretleri'nin güzel mektuplarından bir tanesi, takip eden dinleyicileriniz ve tüm dinleyicilerimiz için söyleyelim. Birinci cilt 101. mektuptayız. Bu mektup da hocam Kemal ehline saldıran ve dil uzatanlarla ilgili kısa bir mektup ama içeriği gayet derin.
Eyvallah diyelim. Zamanımızda çünkü maalesef değil mi? Kemalat ehli müminlere, salih insanlara, ulemamıza, sülahamıza dil uzatan kendini bilmezler. Son derece çoğaldı sayıları maalesef. O yüzden bakalım ne diyor İmam Rabbani Hazretleri. Çünkü yani İmam Gazali'nin çok güzel bir sözü var bu konuda. Mahbubul mahbubi mahbubun diyor. Sevdiğimizin sevdiği de sevilir. Allah alimleri seviyor, peygamberleri seviyor, salihleri seviyor, ebrar kullarını seviyorsa biz de onları sevmek ve onlara saygı göstermek. Hele ashab-ı kiram yine hakeza. Bunlara her türlü saygı ve sevgi göstermek durumundayız. Hakeza ehl-i beyte saygı ve sevgi göstermek durumundayız. Bu konularda eğer bir hata yapılıyorsa o bizim bir eksikliğimizdir. İmam Rabbani sık sık bunu mektubatında hatırlatıyor. Özellikle ehl-i beyt ve ashaba karşı yapılan saygısızlıkları affetmiyor İmam Rabbani. Buyurun efendim.
Zahirde nefis için olan hitaplar genelde açıktır. Evet, emmare durumundayken nefse yapılan itirazlar elbette olmalıdır. Ancak nefis mutmainliğe ulaştığında itirazın hiç yeri olmaz. Çünkü nefis bu durumda Hak'tan razıdır ve Hak Subhanehu da ondan razıdır.
Şimdi burada tabii çok güzel bir ince ayrıntıya girmiş. Tasavvufun tabii inceliklerini Allah razı olsun İmam Rabbani'den biz öğreniyoruz. Şimdi nefsi emmare seviyesindeyken insan daima kendini eksik görmeli, kusurlu görmeli, suçlamalı. Her böyle niyetlerinde bir şey aramalı. Yani bir böyle nefsin ve şeytanın bir kılçığı var mı onu bakmalı ama nefsi mutmainliğe geldiği zaman artık o nefis itminana erdiği için hani Allah Resulü buyuruyor benim de şeytanım Müslüman olmuştur. O da bana hayrı telkin eder. Öyle hale geliyor ki nefis terbiye edildiği zaman artık sahibine devamlı hayrı ve güzelliği gösteriyor. Onun böyle aklına, gönlüne bir fitne, bir fesat salmıyor. Tam tersine daima işte nasıl oluyor bu muhterem dinleyicilerimiz? Zikir, fikir, tefekkür, murakabe yapa yapa nefsin başına la ilahe illallah illallah diye diye o çekişle vura vura nefsin o efendim gılzati, küfrü, yalancılığı o imanın, o zikrin nuru ile yok ediliyor. Yok edildiği zaman da artık o nefse itiraz etmek gerekmiyor. Bu önemli bir husus. Özellikle biz Allah dostlarına, ariflere niye teslim oluyoruz? Çünkü onların nefsi artık Allah'ın izniyle, biiznillahü teala mahfuz hale geliyor. Biliyorsunuz Ehl-i inancında masum olan sadece peygamberlerdir. Bunu da unutmayalım. Yani peygamberler dışında herkes hata yapabilir. Peygamberler de ufak tefek zelle yapsa da onlar tabii hemen anında onların zelleleri düzeltilir. Ama ariflerin, Allah dostlarının hata yapabilir ama Allah onları genelde koruyor. Hıfzediyor. O yaptıkları ibadetler, o uzun efendim tefekkürler, o ihlaslı işlerinden dolayı Allah onları koruyor. İşte nefisleri artık itminana geliyor. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا diye geçiyor ayet-i kerimede. Artık o fücurdan çok o nefis takvayı ilham etmeye başlıyor. O yüzden tabii biz de Allah dostlarının o manevi derecesini unutmayalım. Peygamberlerin, ashab-ı kiramın. Bugün maalesef siz bırakın Allah dostlarını, bırakın yani evliyayı. İnsanlar ashab-ı kiram hakkında konuşurken, hatta peygamberler hakkında konuşurken bile değil mi? Böyle artık o lisanlarındaki saygıyı, efendim izzeti şeyi kaldırdılar. Yani sallallahu aleyhi ve sellem demek bile insanlara ağır gelmeye başlıyor. Onlar da bizim gibi sırada insanlar denilmeye iş getiriliyor. Allah Resulü'nün bir sünneti olduğu zaman başka bir mesela insanlar başka bir şeye uyabiliyorlar. Sünnet terk edebiliyorlar. Bu konuda Ömer'ül Faruk radıyallahu anh'ın niye Faruk ismi verilmiş bir rivayet var. O rivayet çok ilginç. Birisi gelip peygamberimize, demek münafıklardan birisi, bir fetva soruyor. O da bir fetva veriyor Allah Resulü veya bir hüküm veriyor. Onu beğenmiyor münafık. Gelip Ebu Bekir Efendimiz'e soruyor. O da bir şey söylüyor. Demek ki peygamberin sorduğunu söylemeden. Onu da beğenmiyor. Ömer Efendimiz'e geliyor. Ömer Efendimiz'e de soruyor aynı soruyu. Sen diyor bunu daha önce birine sordun mu? Sordum. Kime sordun? Allah Resulüne. Ne dedi sana? Şöyle şöyle dedi. Hemen çıkarıp kılıcını elini kesiyor adamın. Sen diyor Allah Resulü sana bir şey söylüyor. Ve ondan razı olmayıp bana sormaya geliyorsun ha. Ömer radıyallahu anh celadetli bir halife ve Allah dostu sahabe. Çoğu zaman değil mi? Elinde kırbacı veya kılıcı. Ya Resulallah bırak şu adamın kellesini uçurayım dermiş. Böyle Allah'ın celal sıfatı tecelli etmiş bir mübarek sahabe. Şeytan bile onu gördüğü zaman yolunu değiştirmiş. Hatta hanımlar bile Peygamber Efendimiz'in yanında böyle rahat rahat soru sorarlar, oturup davranırken Ömer Efendimiz gelince hepsi toparlanır kaçarlarmış. O da daha çok kızarmış. Allah Resulü'nden korkmuyorsunuz, benden korkuyorsunuz ha. Yani Allah Resulü daha çok saygıya, korkulmaya layık manasına. Şimdi o yüzden yani burada maalesef bugünümüzde bu ince ayrıntıları kaybetmeye başladık. Bir yerde hadisten bahsediyorsunuz. Adam diyor ki bence şöyle olmalı. Ya sen kimsin? Allah Resulü'nün karşısında, Allah Resulü bir konuda bir efendim fikir beyan etmişken sen kim oluyorsun? Bu had bilmezlikler, densizlikler bugün çok sıkça yapılıyor. İşte tasavvuf demek edep demektir. Adap demektir. Allah Resulü'nün sözlerine, şahsiyetine, efendim onun ne bileyim ehl-i beytine, hakeza ashab-ı kirama, hakeza evliyaya, şühedaya son derece saygılı olmak gerekiyor. İşte bunu hatırlatıyor İmam Rabbani, Allah razı olsun.
Artık o razı olunmuş ve kabule şayan olmuştur. Razı olunup kabul görene ise itiraz olmaz. Nasıl olsun ki? Çünkü bu konumdaki nefsin muradı Hak Subhanehu'nun muradıdır.
Tabii şimdi raziye, marziye mertebesindeki nefis Allah'tan razı olmuştur. Allah'ın bütün hükümlerinden razı olmuştur. Allah'ın bütün hükümlerinden razı olunca da yaptığı işler Allah'ın rızasına uygundur. O yüzden de biz onlardan razı olmak, onlara itiraz etmemek durumundayız. Bugün maalesef günümüz tam bir şüphecilik çağı. Herkes birbirinden şüphe etmeye sevk ediliyor. Maalesef modern eğitim sistemi, bu demokratik şey yapısı yani idare yapısı, herkese şüphe edeceksiniz. Hatta maalesef son zamanlarda değil mi, dinlemeler, kasetler, şunlar bunlar. Yani İslam'da ben hep şunu söylüyorum, Müslümanlar saf insanlardır. Müslümanları kandırmak da kolaydır. Niye? Müslüman her zaman hüsnü zanda bulunur başkası hakkında. Yani her gördüğünü yani Hızır bil, her geceyi Kadir bil diyor sufiler değil mi? Ya herkesi Hızır gibi bileceksin. Asıl olan budur. Nerede kaldı? Saçını sakalını İslam'a hizmette ağartmış. Yani 40 senesini 50 senesini İslam'a hizmete vermiş. En ufak bir zafiyeti görülmeyen, namazlarını cemaatle kılan, zekatını sonuna kadar veren, zekatının 3-5 misli infakta bulunan bir insana nasıl şüphe edebiliriz? Şimdi bu konuda Mesnevi'nin çok güzel bir hikayesi var. Hazreti Musa Tur Dağı'na gidiyor. Tabii biliyorsunuz arkasında bırakıyor onları. Samiri'ye kardeşi Harun'a teslim ediyor. Değil mi? Beni İsrail'i. Gidiyor Tur Dağı'na Allah ile işte kelam mükaleme etmeye. Oradan elvah geliyor üzerine. Levhalarla Tevrat nüshalar kendisine veriliyor. Bir de geliyor ki kavmine, Tur Dağı'na inmiş. Kavmi o Samiri denen sapığın altınları eriterek yaptığı bir çeşit buzağı, buzağının önünün arkasına bazı böyle delikler açarak oradan giren rüzgarla hava akımından dolayı bir ses çıkarıyor buzağa. Bunu tapıyor. Bütün o Beni İsrail. Ayette anlatılıyor değil mi? Çok kızıyor. Evet. Hemen Harun Aleyhisselam'ın yakasına yapışıyor. Boynunu çekiyor, sakalını çekiyor falan filan. Yani neredeyse Harun Aleyhisselam'ı dövecek, öldürecek yani. Sonra diyor ki işte Harun Aleyhisselam, ya ben diyor elimden geleni yaptım. Az daha beni öldüre yazdı bunlar deyince dönüyor kavmine. Oradaki çok harika bir orada akıl yürütmesi var Hazreti Musa'nın. Mesnevi'de geçiyor bu hikaye. Ey kavmim diyor. Ben size o kadar çok mucize gösterdim ki. Size Allah'tan işte kudret helvası indirdim, bıldırcın eti indirdim. Kızıldeniz'i yardım sizin için. Yani Allah'ın verdiği güçle, mucizelerle. Ya hep benden şüphe ettiniz. Hep bana şüpheyle acaba diye yaklaştınız. Gelin savaşalım dedin. Sen ve Rabbin git savaş dediniz. Hiçbir zaman bana teslim olmadınız. Bir aptallar diyor. Bir altın buzağı. Bir çeşit ses çıkardı diye. Hemen hiç şüphe etmediniz mi? Bu bizim Tanrımız diye taptınız. Ya insan değil mi? Canlı peygamber sabah akşam sana mucize gösteriyor. Ondan şüphe ediyorsun devamlı. Acaba soru soruyorsun. Altın buzağı. Hiçbir şüphe yok. Bugün de öyle maalesef. Allah Resulü bize haber veriyor, şüphe ediyoruz. Acaba böyle bıçağa uyar mı, uymaz mı? Acaba işimizi bozar mı? Menfaatimize ters gelir mi? Ama nefsimiz bizden çok aptalca bir şey istiyor. Yani umulmadık bir efendim işte televizyon programı için, yeni çıkan bir cep telefonu için, ne bileyim böyle bir abuk subuk bir şey için ağlıyoruz. Yani paralar biriktiriyoruz, aldık alamadık, edebiyatını yapıyoruz günlerce. Hiç o konu şüpheye düşmüyoruz. Yani nefsimizin bize emrettiği bir konu şüpheye düşmüyoruz. Ama Allah Resulü'nden gelen bir emir, Kur'an'dan gelen bir tavsiye hakkında ise böyle acabalarımız falan filan. Hatta Hazreti Mevlana ne diyor? Oğlum diyor, bunca yıl Kur'an-ı Kerim'i tevil ettin. Yani Beni İsrail ne yaptı değil mi? Allah'ı kandırmaya çalıştılar. Ya diyor, Kur'an-ı Kerim'i değiştireceğine kendini değiştir. Bu işten kurtul diyor. Hakikaten şüphe etme konusunda biz öncelikle yani nefsimize şüphe edelim. Gerçi burada nefsi mutmainneden şüphe edilmez derken o kendimizi kastetmiyor burada İmam Rabbani Hazretleri. Yani bizim tabi olduğumuz Allah dostları, nefsi mutmainneye seviyesine erişmiş insanlar, hakeza peygamberler değil mi? Bazen gelip ashab-ı kiram ne diyordu? Bazı yani böyle yani yeni müftedi, yeni girmiş, Müslüman olmuş. Ya Resulallah adalet ol diyordu. Allah Resulü ne buyurdu? Ya ben adalet olmasam kim adalet olur? Allah Resulüne bile zaman zaman böyle hani çıkışta bulunan ashab-ı kiram vardı. Hele günümüzde artık Allah dostlarına, İslam ulemasına böyle yani saygısızlıkta bulunanlar, hakeza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme değil mi? Karikatürdü, şuydu, budu yapıyor. Adam elin gavuru yapıyor. Bizdeki bazı yerliler de onları böyle yayınlamak için, ithal etmek için, Allah Resulü'nün manevi derecesini Müslümanların gözünde küçültmek için böyle can atanlar, yarışan tipler var. Bunları biz biliyoruz yakından yani. Maalesef. Bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz, biz Allah'a, Allah'ın Resulüne, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, sadece kendi peygamberimiz değil, onu da söyleyeyim. Yani bize sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan bir hakaret bizi incitmez. Aynı hakaret İsa Aleyhisselam'a yapılsa, Hristiyanların peygamberidir. Aynı hakaret şu anda hani Müslümanlarla en çok kanlı bıçaklı olan Yahudilerin peygamberi, bizim peygamberimiz aslında, hani sözün kelime söylüyorum. Hazreti Musa yapılsa biz ondan da son derece rahatsız oluruz. Hepsi bizim peygamberlerimiz. Hiçbirine en ufak bir böyle yani tüy kondurmayız. Hepsi bizim için kıymetli. İşte bunu muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf demek, edep demek. Ama ne olur zaman zaman konuşmalarımızda efendim sözlerimize dikkat etmiyoruz bazen. Evet, yani maalesef. Allah Resulü'nü, ashab-ı kiramı veya evliyaullahı, ki evliyaullahı niye evliya olmuştur? Onların hayatlarını tam kendi hayatlarına uydurdukları için evliya olmuştur bazı salih insanlar. Bunlar hakkında yani şüphemiz ancak ne zaman olabilir onu da söyleyeyim. Hiç şüphe etmeyecek miyiz hocam? Tabii ki açık olarak farzlar ve haramlar ters düz edilirse ancak o zaman şüphe edebiliriz. Yani mesela bir insan, hiçbir insanın namazı ilga etmeye hakkı yok. Orucu ilga etmeye kimsenin hakkı yok. Veya haram olan faizi helal demeye. Ne bileyim yani böyle açık aleni bir haram yapılıyorsa eyvallah. Çünkü Halika isyan olan yerde mahluka itaat olmaz. Ama bunun haricinde yani bir kardeşimizi gördük. İmam Gazali diyor ki Müslüman diyor bir kardeşinin hatasına 99 tane bahane getirir. Münafık ise hemen daha ilk hatasını görür görmez ne yapar? Onu kasti yapılmış gibi üzerine gider diyor. Bu ince adaba uymakta fayda var. İmam-ı Rabbani Hazretleri sağ olsun bize bunu hatırlatıyor. Buyurun.
Bu bahtiyarlığa ulaşmak yalnızca Allah Teala'nın ahlakıyla ahlaklanıldığı zaman mümkün olur. Onun kutsi alanı zayıf fıtratlı ve güçsüz olan bizim gibilerin itirazından yüksek ve yücedir. Bu meyanda ne dersek neticede hepsi bize döner.
Şimdi Allah-u Teala yani kullarını ne yapıyor? Hep kullar hakkında yani teşbih hata olmasın. Hüsnü zanda bulunuyor. Acaba tövbe ederler mi diye. Nice açık haramlar işleyenler dahi mühlet veriyor. Hatta suçlarını örtüyor. İfşa etmiyor. Ömer Efendimiz zamanında birisi hırsızlık yapmış. Ömer Efendimiz bunu yakalamış. Tabii had cezasını uygulayacak. Diyor ki adam aman Ömer affet beni diyor. İlk defa yaptım deyince yok diyor. Allah diyor hiçbir kulunu daha ilk hatasında yakalatmaz. Sen bunu kim bilir kaç kere yapmışsındır diyor. Artık ar ve haya damarın çatlamıştır. Belki 15. 20. yapışında yakalanmışsındır. Çünkü Allah diyor hiçbir kulunu ilk defa işlediği hatada yakalatmaz diyor. Tövbe etsin diye ona mühlet verir diyor. O yüzden Allah-u Teala evet halim, hilim. Allah-u Teala eğer bütün kullarını yaptığı hatalardan dolayı cezalandırsaydı veya bunlar ileride hata yapar, günah işler diye. Biz hatta biliyorsunuz insanın hılkatinde melekler ne diye itiraz ettiler? Ya Rabbi insan kan döker dediler. Kan döker dediler. Allah-u Teala bizi savundu. Dedi ki evet. Ve orada Adem Aleyhisselam'ın işte o isimleri saymasını emretti. Bu sebeple biz de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanarak insanları yani biraz daha böyle hüsnüzan ile tabii maalesef günümüzde şunu da açıkça itiraf etmekte fayda var. Bu işler kolay değil. Çünkü zamanımızda sapla saman birbirine karıştığı için, cehalle çok fazla olduğu için belki tabii belli bir hassasiyetle korumak lazım. Tabii İmam Rabbani'nin bu mektubu yazdığı zamanla, gerçi bu zaman arasında çok benzerlikler de var, onu da söyleyeyim. Her ne kadar o zaman da çok sıkıntı olmuş, bugün de maalesef çok şey birbirine karışmış. Tabii bunun en güzel kıymetli dinleyicilerimiz miyarı Kur'an ve sünnet. Elimizde Kur'an ve sünnet miyarı ölçüsü olduğu zaman inşallah hiçbir şekilde sapıtmayız.
Nice cahiller vardır ki peygamberlerin diğer insanlar gibi olduğunu sanırlar. Nübüvvetin kemalatını inkar eden şerli kafirler gibi cehaletleri sebebiyle nefs-i mutmainneyi emmare olarak tasavvur ederler ve emmarenin hükümlerini mutmainneye uygularlar.
Yani şimdi yeni umreden geldik Ömer Bey, biliyorsunuz. Şimdi ben bunu orada da Suudi Arabistan'da çok gördüm. Mesela bütün o kabirleri dümdüz etmişler. Bir hadise dayanıyorlar oradaki kardeşlerimiz. Ali Efendimiz'e diyor ki, Peygamber Efendimiz, bütün diyor heykelleri ve yüksek kabirleri, heykelleri kır, kabirlerde dümdüz et. Ya kardeşim, buradaki kabirler kafirlerin kabirleri. Yani putperestlerin, putu tapanların putlarını koyduğu, böyle değil mi? Hem böyle tapınak gibi hale getirilmiş türbe demeyeyim de işte o binalar diyelim yani. Halbuki Müslümanın mezarında böyle bir şey yok ki. Müslümanın türbesinde de böyle bir şey yok. Asırlarca yani Allah dostlarının üzerine türbe yapılmış. Yani hiçbir alim de buna itiraz etmemiş yani. Ebu Hanife'nin türbesi var, Abdülkadir Geylani'nin türbesi var, bizim padişahlarımızın, alimlerimizin, abidlerimizin, şühedamızın hepsinin kabri var. Şimdi ne yapıyorlar? Sapla saman birbirine karışıyor. Burada tutup kafirler, müşrikler hakkında inen veya ayeti veyahut da onlar hakkında var olan bir hadis-i şerifi Müslümana uyuk oluyorlar. Yani nefsi mutmainneye erişmiş bir insana nefsi emmare seviyesi o muamele yapıyorlar. Bu çok büyük bir hatadır. Bu yani kadir şinaslık bizim dinimizde çok önemlidir. İnsan kıymeti bilmek, insanlara layık olduğu değeri vermek çok önemlidir. Ama bugün dediğim gibi bu modern çağ, yani ayaklar baş oldu, başlar ayak maalesef. İnsanlara, alimlerimize, sulahamıza, efendim peygamberlerimize gerekli ehemmiyet verilmiyor. Akılcılık denen bir fitne çıktı ortaya. Bu rasyonalizm, felsefenin getirdiği, yani felsefeye karşı değiliz ama yani sırf akla dayanan, akıl her şeyi çözer diyen akımlar, şu izim, bu izimler ne yaptı? Peygamberlerin, velilerin, salihlerin sözlerini naksetmeye, onlar hatta eğlenceye, alay almaya, tamamen böyle rasyonist bir hayat felsefesi bize sunmaya başladılar. Okullarda bugün, üniversitelerde okutulan budur. Yani Allah bir şey diyor, onun karşısında kul, o da ben de bir şey diyorum diyor. Estağfirullah, mâ garrake bi rabbi kel kerim diyor Allah-u Teala. Ey kulum, senin kerim olan Rabbine karşı aldatan, sana bu yani cahil cesaretini veren nedir? Yani sen nesin ki Allah'a karşı çıkıp da Allah şunu diyor, ben de onu beğenmedim, bunu diyorum. Peygamber onu demiş ama ben onun fikri beğenmedim, ben de bunu söylüyorum. Falanca Allah dostu şöyle demiş ama yanlış söylemiş. Şeklinde bu tür boş sözler, boş laflar bugün maalesef piyasada fazlasıyla görülüyor.
Yani işte. Geçmişte insanlar Allah'ın yarattığı kullardı. Sanki modern çağa geldikçe hocam Allah-u Teala'nın yarattığı kullar değil de sanki kendi kendine var olmuş. Yani ondan bağımsız da bir kudreti olan varlıklarmışız gibi bir anlayış içine girilmiş hakikaten. Yani materyalizm mi diyeceğiz buna, başka bir şey mi? Ama maalesef böyle
burada
bir şey.
Burada daha çok Rabbani'nin kastettiği işte bu rasyonalizm, akılla her şeyi biliriz, çözeriz iddiası.
Maalesef.
Ve bu iddiayla peygamberleri, ilahi kitapları ve Allah dostlarını. Yani şunu da söyleyeyim, tabii kitaplar var, peygamber var ama bir de onların canlı örnekleri var günümüzde yaşayan. Şimdi hiçbir meslek tek başına öğrenilebiliyor mu? En basit bir berberlik bile, değil mi? Bir berber ustası olacak ki ondan öğrenesin. Basit bir kebap bile, bir yemek çeşidi bile ustasına öğreniliyor. Bunun gibi zor bir dini hayatı da, yani çetrefilli olan, ince uygulamalar olan bir dini hayatta biz bugünkü İslam'ı en güzel yaşayan alimlerden, abidlerden, ariflerden öğreneceğiz. İşte bunların kıymetini azaltan, bunları tahfif eden her türlü felsefe, düşünce İslam'da makbul değildir. İmam Rabbani Hazretleri Allah razı olsun bu konuda bizi uyarıyor ki biz de zaman zaman farkına varmadan bu hataya çok düşebiliyoruz. Çok düşüyoruz bu hataya. Yani eğer vaktimiz varsa kısa bir şey anlatacağım.
Buyurun hocam.
Bugün bir yerde oturuyorum. Üç tane şahıs sohbet ediyor kendi aralarında. Birisi diyor ki ya diyor bu içkiye diyor sınırlama getiriyorlar falan filan. Kardeşim ben diyor ağzından bir yudum içki almadım ama diyor. Olur mu böyle şey ya diyor. Bırakın diyor içen içsin. Ne karışıyorsunuz millet içkisine deyince. Dedim bak keşke içki içseydin de bunu söylemeseydin dedim ben de o zata. Dedim yani içki içmek günahtır. İçki serbest bırakılsın. Herkes bunu istediği gibi kullansın demek. Bu ise Allah'ın yasağını beğenmeyip küfre düşmektir. İçki içenin hatasını kabul ederse Müslümandır. Ama bir adam ömründe ağzına bir damla içki koymamış. Ama kardeşim olur mu böyle şey? Bu çağda artık içkisiz yaşanır mı? İçkisiz ticari hayat olur mu derse dinden çıkar. Şeklinde öyle uyarmıştım. Hatırlıyorum küçük bir ilçeydi burası. Yani böyle ağzımızdan elfazı küfür denilebilecek.
Evet.
Farkına varmadan İslam'ı nakseden, Allah Resulü'nü nakseden çok sözler çıkıyor. İnşallah bu konuda hassas davranalım. Bütün okuyucularımıza bu konuda uyanık olmalarını rica ediyoruz.
İnşallah hocam. Bunlardan Allah muhafaza eylesin. Yine günümüzün önemli imtihanlarından bizi çok yakan bir mevzu var hocam. 102. mektup 1. cilt faizin haramlığı ile ilgili biraz uzunca bir mektup. Oradan devam edelim hocam.
Şöyle,
arz ederseniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, İmam Rabbani Hazretleri büyük bir sufi, aynı zamanda büyük bir fakih, büyük bir mütekellim. Yani mektuplarının zenginliği buradan geliyor. Her konuyu el atıyor. Bazen siyasi bir konuyu ele alıyor. Bazen fakih bir konuyu ele alıyor. Bazen sufilerin hatalarını düzeltmeye çalışıyor. Onların böyle bazı yanlış inançlarını düzeltiyor. Bir kelamcı gibi bir rol üstleniyor. Tabii bugün, o günde, bugün de her zaman bu faiz başımızın belası. Allah Celle Celaluhu iki kesim insana savaş açmış. Birincisi dostuna eziyet eden, yani peygamberine, velisine, salihlere eziyet eden, müminlere eziyet edenler Allah-u Teala affetmiyor. Bu konuda bir mankibi anlatacağım biraz sonra mesnemeden. İkincisi de faiz yiyenler. Yani böyle faizden para kazananlar. Bu iki kesim Allah-u Teala savaş açıyor. Maalesef bugün ise bu reklam çağı, bu bilmem işte algı operasyonlarının çok yapıldığı bir zamanda maalesef yaşıyoruz. Evet. Yani faiz almak, vermek o kadar böyle munis, o kadar güzel gösteriliyor ki o reklamları seyrettiğiniz zaman o kredi kartları, o banka kartları, şunlar, bunlar, yani bayram kredisi diyorlar, yani adam kurban kredisi diyorlar, yani kurbanı bile faizle kestirmeye çalışıyorlar.
Evet hocam.
En dini günlerimize dahi faiz bir yerden sokulmaya çalışıyor. Kabe'ye gidiyorsunuz, cep telefonunuza mesaj geliyor. İşte %3, %1, yüzde bilmem kaçtan size işte ihtiyaç kredisi veriyoruz. Belki yakında haç kredisi, belki illaki veriliyordur yani Allah.
Yani hocam maalesef.
Yani hacca insan faizle gider mi? Yani paran yoksa gitme kardeşim. Yani paran yoksa alma, yeme. Tabii yani mecbur kalmadınsa, yani ölecek kadarsa eyvallah. Ölecek, ölme şeyine, sınırına geldiğimizde leş de helal. Ama bugün insanlar en ufak bir fırsatta ihtiyaç deyip hemen faize sarılıyorlar. Bu mesnevide güzel bir hikaye var Ömer Bey. 3-5 tane insan yola çıkmışlar Hindistan'da. Bir tarafa gidecekler. Diyor ki Arif bir zat. Aman oğlum diyor, siz yola gideceksiniz. Uzun yoldur. İnsanlık hali, acıkırsınız. Yemek bulamazsınız. O civarda diyor fil yavruları göreceksiniz. Fil yavruları. Bunlar hem semizdir hem de hareket edemezler. Ben de hani zaman zaman belgesel seyrederim. Allah'ın fil yavruları 60 kilo falan dünyaya geliyor. Yani dünyaya geldikleri zaman bile bir yetişkin insan kilosuna evet. Yakın. Çok kısa zamanda semizliyorlar. Şimdi sonra yalnız ve korumasız görünce avlayıp kebap edip yersiniz. Ama diyor onların çok kızgın anneleri vardır. Böyle büyük hortum olan, ayakları böyle sütun gibi kalın olan anneleri diyor gece arar sizi bulur, ağzınızı koklar, sizi diyor paramparça eder. Ama ne olur yemeyin diyor. Yani toprak yiyin, taş yiyin, fil yavrularına yaklaşmayın diyor. Tabii yola çıkıyor bu insanlar. 4-5 kişi neyse, hakikaten acıkıyorlar. Yiyecek bir şey bulamıyorlar. Fil yavruları etraflarında böyle görüyorlar. Dayanamıyorlar. Bir tanesi diyor ki aman ne olur etmeyin, eylemeyin. Bak Arif bizzat size bir tavsiyede bulundu. Bu adamın lafını tutun, yapmayın dese de o 4 kişisi 3 tanesi fil yavrusunu kesip güzel kebap yapıp böyle güzel bir ziyafet çekiyorlar kendilerine. Tabii eti de yiyince güzel büyükçe bir porsiyon diyelim, kebapları yiyince bunlar uyku basıyor. Orada hepsi sızıp uyumaya başlıyorlar. Akşam olmuş, gece olmuş. Böyle korkunç bir fil, böyle sesler çıkararak korkunç sesler geliyor. Önce adam uyanık diğer eti yemeyen açlıktan uyuyamamış zaten. Önce gelip onun ağzını kokluyor. Ondan koku alamayınca, yavrusunun kokusunu bir kenara itiyor. Diğer uyuyan zatların ağzına yaklaşıyor, kokularını alıyor. Kimin ağzından yavrusunun kokusu geliyorsa onu alıp hortumuyla böyle yere çarpıp çiğneyip üçünü de paramparça edip öldürüyor. Diyor ki Mevlana Hazretleri, oğlum diyor, İşte o fil yavruları Allah dostlarıdır. Sen Allah dostlarını böyle savunmasını zannedersin. Onlar nasıl kimseye laf etmezler, efendim kimseye cevap vermezler diye aleyhlerine konuşursun diyor. Aslında bu bir önceki okuduğumuz mektuba da biraz referans oldu. Onları koruyan bizzat Allah-u Teala'dır. Onların dostudur. Onları kendi dost edinmiştir. Dost dostu yalnız bırakır mı? Darlık zamanında bırakmaz. Allah diyor onların cezasını verir. O yüzden sufiler diyorlar ki evliyanın gıybeti zehirli bir et gibidir. Zehir gibidir yani. Evliyayı gıybet eden, onları çekiştiren, onların aleyhinde nahak sözler söyleyenler o söyledikleri sözlerle zehirlenir. Yani o yedikleri gıybet etiyle zehirlenir buyuruyor Hazreti Mevlana. Bu birinci kesimdi. Onu birinci mektupta ele almıştık. Yani Allah'ın savaş açtığı kesim. Allah dostları, peygamberler aleyhine konuşanlar. Nitekim bunların feci akıbetini de bu dünyada görmek mümkün. İkincisi ise faiz yiyenlerdi. Bugün dediğim gibi işte faiz konusunda yine hadiste geçiyor bunlar. Yani ahir zamanda diyor Allah Resulü, artık faiz yemeyen veya faizin tozunun bulaşmadığı kimse kalmamıştır diyor. Çok doğru söylüyor Allah Resulü. Her sözü mucizedir, gerçekleşmiştir. Bugün maaşlarımızı banka kartıyla alıyoruz. Zamanında çekiyoruz, çekemiyoruz. Allah affeylesin. Tamam, bilerek kasten faiz almıyoruz ama oradan bile çok veballi işlerimiz var. Allah hepimizi affeylesin. İnşallah bu konularda hassas olmaya, hiçbir şekilde bankaların yakınından, uzağından geçmemeye çalışalım inşallah.
İnşallah hocam.
Buyurun.
O gün fazla ile birlikte olan borçtaki faizin yalnızca fazlalıkta olduğunu, 12 dirhem karşılığında verilen 10 dirhem borçtaki haramlığın yalnızca fazlalık olan 2 dirhemde olduğunu söylediniz. Bazı fıkıh kitaplarına müracaatım sonucunda ortaya çıktı ki şeriata göre içinde karşılıksız fazlalık olan her akit faiz akdidir ve bu akit zaruri olarak haram olur.
Hepsi haram olur yani, bir parçası değil. Onu kastediyor herhalde. Devam evet. edelim bakalım.
Haramı elde etmeye götüren her şey haramdır.
Yani faize yol açan, faize götüren reklamlar, şunlar bunlar da haramdır. Mesela bir matbaacı kardeşimiz faiz reklamı basamaz. Veya bir kardeşimiz bankada çalışabilir mi? Tabii bankaların helal işleri de var ama çoğu faizle olduğu için
evet.
aile yıkan, ocak söndüren nice işlemler bankalardan, hani bakmayın reklamlara kanmayalım, orada tabii böyle harcadıkça kazan diyor, nasıl oluyorsa hem harcıyorsunuz hem para kazanıyorsunuz, olacak iş değil yani, akla ziyan bir söz bunlar. Ama işte reklamların sihri var, büyüsü var. Bakıyorsunuz herkes, şimdi bizim vakıf Hüdayi vakfımız olsun, diğer vakıflar olsun, en büyük gelen sıkıntı şu: fakir bir kardeşimiz bir şekilde bir banka kartı eline geçirmiş veya bir kredi kartı eline geçirmiş. Yani aylık geliri çok cüzi bir şey. Onun 10'si faizden borç evet. almış. Öde Allah öde, öde Allah öde. 10 kere ödemiş, hala borcu bitiremiyor. Geliyor ona zekat istiyor. Arkadaş, kimse sana, kimse de zekatını faize yatırmak istemez ki yani. Biz de çaresiz kalıyoruz. O yüzden özellikle yani hali vakti yerinde olmuyor. Herkes kaçması gerekir ama yani bir de şimdi faizi alıp da başkası ödettirmeye çalışmak daha da bir akla ziyan. Hem harama kendin giriyorsun hem de başkasına bulaştırmaya çalışıyorsun. O yüzden aman uzak duralım faizden, bankadan, bu tür işlemlerden.
İhtiyacı olan ve olmayan herkes için faizin haramlığı genel ve kesin nas ile sabittir.
Yani benim hocam işte düğün yapacağım, hocam şu olacak, araba alacağım, işte arabam modeli düşük, çok ihtiyacım var yeni bir arabaya, ben faiz alsam olur mu? Olmaz. Olmaz.
Hocam dün yaşadım ben de güncel bir Buyurun. Şey olduğu için söyleyeyim. Yani çok da üzüldüm açıkçası. Kayınpederim için araba pazarına gittik dün. İşte bakıyoruz falan. Kendisi hani bu daha çok katılım bankalarında faiz değil de satış usulünde olan araba o alım yöntemini kullanmak istiyorlar. Orada yine pazarda bizim İmam Hatip'ten de kendi hocam da olan bir hocayla karşılaştık falan. Kendisi böyle konuşurken şey dedi ya dedi bu bireysel dedi kredi çekseler daha iyi değil mi? Hem dedi işte öbür türlü alınca işte araba rehinli oluyor şöyle oluyor falan. Bir dedim hocam yani onda faiz var sonuç itibariyle bunun öylesi böylesi yok ki. Olsun diyor aynı şey zaten diyor. Hocam dedim yani Kur'an-ı Kerim'de de satış ile faizin ribanın biri olmadığına dair ayet var.
Yani.
Yani maalesef hocam belki faizi inkar etmiyor ama normalleşmek bize az önce dediğiniz gibi faize götüren bir şey oluyor. O da bizim için haram oluyor.
Abi
yani
bu ayette
böyle.
Alışveriş riba gibi değildir diyor.
Evet.
Tam birbirine benzeyebilir. Yani bir insan mesela bir kadına sen benim helalim ol ben seninle evleneyim diyor. İki şahit oluyor. Allah'ın huzuruna evlenince helal oluyor. Yani çok basit birkaç evet. sözle birkaç kelam ile siz bir hanımla evleniyorsunuz. Veya tam tersi. Boş ol deyince mesela doğacak iki tane kelime. Yani zahiren önemsiz bir kelime ama.
Evet.
O hanım size haram oluyor. Değil mi? Yani rici değil de bayin talak ile bir hanımı boşayınca bunun doğacı söz işte. Yani haşa bunu şimdi sen zina yapan bir insanla bir tutabilir misin yani? Onlar da kendi aralarında birkaç söz ediyorlar, kelam ediyor, evet. anlaşıyorlar ama çok farklı. Bugün de büyük fitnenin birisi bu. Bugün ayet-i kerime de belki alışveriş faiz gibi değildir. Evet Allah açık açık söylüyor yani. Bunu çünkü biliyor bazı uyanıklar diyorlar ki ya kardeşim ya neymiş Allah aşkına ya o hepsi esasında faizdir. Hepsi. Yani ne demekse faiz hepimiz girelim böyle faizi normalleştiriyorlar. Böyle kanıksamak bu çok kötü bir şey. Yani
belli
faiz
bir miktar
yemekten
faiz
bile kötü.
Değildir gibi yani, bir anlayış.
Yani bugün bankaların işte başarısı bu. Geçen de benim başıma bir hadise geldi. Yani telefonda işte bir kredi kartını iptal ettirmek istiyorum. Çünkü leblebi gibi daha evvelden bankalar çok zor verirlerdi bir kredi kartlarını.
Evet.
Bu daha iyiydi esasında o sistem. İlla istersen zorla 40 imtihandan sonra alırdım bir tane kredi kartı. Şimdi istemeden size leblebi gibi kredi kartı gönderiyorlar. 3 tane, 5 tane, 10 tane. Herhangi bankalı bir maaş hesabınız varsa hemen 3-5 tane geliyor size. İptal ettireceğim adam işte niye efendim şu muydu bu muydu faizler mi yoksa ya efendim dedim bak ben dini konulardan dolayı kredi kartına karşıyım deyince adam bunun özel eğitimini almış. Efendim işte bu faize girmez falan filan. Diğer o finanslar da aynı şey deyince kardeşim dedim sana ne ya? Sen dedim müftü müsün? Allah Allah. Yani oradaki faizi reklam eden adam bir de fetva vermeye soyunmasın mı? Ece yani kafamı tepesi attı yani. Yani bir faizi hem evvelden biz buna tefecik derdik ya. Tefecik evvelden suçtu yani. Toplumun böyle aşağılık gördüğü bir şeydi. Bugün maalesef bunlar süslene püslene değişik kılıklarda nice aileler yıkılıyor bugün. Nice insanlar gücü olmadığı şeyleri faizle alıp ödeyemediği için evi barkı satılıyor. Aileler dağılıyor maalesef. Çok büyük fitne. O yüzden İmam Rabbani Hazretleri Allah razı olsun müritlerini bu konuda da uyarıyor. Nitekim bugün maalesef bırakın siz yani normal insanları tasavvuf erbabı arasında da böyle faizle iş yapan bir şekilde kendine kapı bulup da sonra iflas eden sonra da böyle sağdan soldan yardım isteyen çok kardeşlerimizi duyuyoruz. Allah bizi böyle olmaktan muhafaza buyursun. Yani sufi olmakla da iş bitmiyor. İşte faizden, şundan, bundan, her türlü haramdan kaçınmak gerekiyor muhterem dinleyicilerimiz.
İhtiyaç sahibi olanı bu hükümden istisna etmek, bu kesin hükmü neshetmek demektir.
Yani ihtiyaç sahibi var kardeşim ne yapalım? Borç bulamadı şuradan buradan alsın mı? O zaman hükmü neshetmiş oluyorsunuz. Yani bu hükmü yok saymış oluyorsunuz. Allah'ın verdiği kanunu görmezden gelmiş oluyorsunuz. Bu caiz mi? Haşa. Elbette caiz değil.
Allah Teala'nın her kim aşırı açlık durumunda çaresiz kalırsa sözünün faizle ilgili kesin hükmü sınırlandırılabilmesi için buradaki ihtiyacın zaruret ve açlık boyutunda olması gerekir.
Ancak bir insan aç kaldı mesela çölde oradan bir tane işte kötü bir insan geçiyor. Ancak sana diyor işte faizle para veririm veya şu gıdayı sana faiz karşılığında satarım diyorsa ölmemek için içki de içebilirsiniz çölde. Domuz et de yiyebilirsiniz. Bir parça o da yani böyle doyasıya kebap yaparak keyif sürmek değil. Yani minimum seviyede yersiniz yani. Bunun seviyesi budur. Yani bir insan açlıktan ölmek seviyesine geldi. Para bulamadı sağdan soldan veya çocuğu ölecek hastanedeki yardım bulamadı. İhtiyacı kadar alabilir. O kadar yani.
Aynı şekilde eğer muhtaç daha geniş anlamıyla ele alınmış olsaydı, bu muhtaç olan kişinin faizin haramlığı hükmünün açığa çıkmadığı bir mahalde olması gerekirdi. Yoksa faiz olarak fazlalık ödemeyi kabul eden herkes tabii ki onu ihtiyacı sebebiyle kabul eder.
Zaten borç para isteyen adam ihtiyacı vardır, illaki vardır. Yani ev alacaktır, araba alacaktır, evlenecektir, ne bileyim. Yani arkadaşlara yemek ısmarlayacaktır mesela, bir kutlama yapacaktır, düğün yemeği verecektir. İhtiyacı olduğu için bunu alır mecburen ama şimdi İslamiyet'te üçlü bir ayrımımız var bizim. Zaruriyat diyoruz. İnsanın direkt hayatını ilgilendiren zaruri konular. Ondan sonra haciyat var. Bunlar haciler, ihtiyaçlı kapısı. Geniştir yani. İnsanın bir arabaya ihtiyacı olabilir. Ne bileyim evine bir avizeye de ihtiyacı olabilir. Güzel bir halıya da ihtiyacı olabilir. İhtiyaçların da sonu gelmez. Bunlar ama yani ölümcül bir şey değildir yani. Olmadığı zaman insanın hayatı tehlikeye girmez. Hele bir de tezyinat var. Tamamen süs. Hiç yani ihtiyaç bile değil. Hani insan ayağına bir çorap ihtiyaçtır. Evde yani hele soğuk ülkede bir halı ihtiyaçtır. Bir yatak ihtiyaçtır ama yani atıyorum işte bilmem kaç tane lambası olan bir avize. Tezyinattır. Bilmem şu kadar lüks bir perde. Yani camları kapatmak için değil de. Bunlar süstür, püstür yani. Allah Resulü hatta Fatıma annemizin evine de girmemiştir. Evet. Bir gün gazveden bir seferden geliyor. Bakıyor ki Fatıma anamızın evinde böyle yastık kılıfları var. Üzerinde böyle desenler falan var. Hemen çıkıyor dışarıya. Yani o kadar Allah Resulü hassas. Yani kendi ehli beytinde de hiçbir şekilde böyle lüks tüketime de izin vermiyor. Bugün bakıyoruz biz nice kardeşlerimiz ihtiyaç deyip yani yürüyen bir arabası varken onun modelini artırmak için faize giriyor mesela. Borçlanıyor falan filan. Bu yüzden İmam Rabbani Allah razı olsun tarikatlar ruhsat değil de azimet yolu olduğu için bütün böyle muhtemel kapıları tıkıyor Allah razı olsun. Ta o zamandan bugünü görmüş. Sanki şu mektup bugünkü mümine yazılmış değil mi?
Evet.
İhtiyaç kapısı çok duruyor. Siz ihtiyaçları aldırmayın. Eğer ihtiyaç derseniz Kur'an-ı Kerim ahkamını yok etmiş olursunuz. İçkiyi şöyle helal saydık. Faizi böyle helal saydık falan filan. Bu zamanda artık şu gılık kıyafet olmuyor. Tesettürü ilga edelim. Efendim ondan sonra şu olsun bu olsun. Ne kaldı geriye? Hiçbir şey kalmıyor geriye maalesef. Buyurun.
Farz muhal ihtiyacın umumiliği kabul edilse bile ben derim ki ihtiyaç zaruri durumlardandır. Zaruret ise gerektiği kadar kullanılır.
Yani işte dediğim gibi ölüyorsanız ölmeyecek kadar yemek yemektir. Tedavi oluyorsanız yani atıyorum yani çok ciddi bir ameliyat olacaksınız o kadardır. Bir de bunun üzerine hazır olmuşken bir de estetik yaptırayım. Burnumu da şöyle bir düzelteyim, kulaklarıma da bir şekil vereyim derseniz bu artık ihtiyaç sayılmaz.
Faiz karşılığı borç alan kişinin insanlara yemek yedirmesi ihtiyaç değildir.
Bugün nasıl oluyor bu mesela? Hani insanların kulağa böyle şey geliyor. Faiz alarak yemek yedirmek. Kredi kartıyla işte götürüyorsunuz lokantaya. Lüks bir lokantaya. 10 kişi yemek yiyorsunuz. Yani atıyorum 2000 lira hesap geliyor mesela. O anda da paranız yok tabii. Faize düşüyorsunuz. Ödeyemiyorsunuz zamanında. İşte faizden borç alıp yemek yedirmiş oluyorsunuz. Ne gerek var buna? Efendim işte ne derler? Ben gibi işte büyük iş adamı falan filan. Hani bazı insanlar böyle hava civayı yapmayı çok seviyor insanlar. Bugün ilginç bir zamanda yaşıyoruz muhterem dinleyicilerimiz. Yani nice kardeşlerimizin geliri belli. Elinde cep telefonuna bakıyorsunuz. Belki onun 5 aylık maaşı. Evet. Yani bunu nasıl bu kardeşimiz kullanıyor? Tabii tüketim toplumu olduk. Reklamlar şunlar bunlar. En ihtiyaç olmayan bir şeyi asli ihtiyaçmış gibi bize hissettiriyor. Geçen bir küçük yeğenim para biriktiriyor. Harla gırla ne var yeğenim? İşte de şöyle bir telefon alacağım amca. Ya o telefon yani lise bir talebesi, ortaokul talebesine ne gerek? Yani evvelden bir evde bir telefon varsa normal telefon ha. Çok lükstü değil mi?
Evet.
Ev alırken bile soruyorduk. Telefon hattı geçiyor mu buradan? Ev kiralarken. Eğer telefon hattı geçiyorsa tamam. Sıraya girerdiniz. Bir sene iki sene telefon çıkardı. O ne büyük nimetti yani. Şimdi çocuklar bile normal cep telefonu da kimse kullanmak istemiyor. İlla iPhone olsun, akıllı olsun. Sanki telefon akılsızmış gibi. Akıllısını istiyorlar. Öyle bir tüketim çağındayız. Farkına varmadan nice böyle en gereksiz işleri çok gereklimiş gibi alıyoruz. Tabi bu konuda sağ olsun hanımlar da çok mahirler. Hanımların bir özelliği var Ömer Bey. En lüzumsuz bir şey de böyle insanların adamların beynini yıkıyorlar. böyle onu böyle sabırla işleye en sonunda adam böyle resmen robot gibi işte avizeye ihtiyacım var diye koşa koşa gidiyor mağazaya. Ne bileyim en lüzumsuz bir şeyi böyle koşa koşa gidip alabiliyor, Allah göstermesin. Bunlar tabii hassas konular. Evet.
Faiz karşılığı borç alanlar muhtaç kabul edilir mi? Bu kişiler için ihtiyaç durumu varsayılsa bile başkalarının bu parayla hazırlanan yemekten yemesi helal midir yoksa değil midir?
Çok güzel bir soru. Şimdi bir gariban, gel hocam seni dedi iyi bir lokantada yemeğe götüreyim. Veya işte ne bileyim hali vakti yerinde olmayan birisi. Ömer Bey ne yapacağız? Tabii çok iyi olur mu diyeceğiz? Yoksa kardeşim teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ben bugün gelmeyeyim. Daha sonra inşallah bizim evde yeriz. Veya sizin evde ufak bir simit, tuz yeriz mi demek lazım. Ne diyor bakalım, ben de merak ettim Ömer Bey. Cevabını verelim, ondan sonra herhalde vakitte de oluyor zaten.
Evet hocam. Ziyafet vermek ve merasimler düzenlemek bu uygulamayı ihtiyaç kabul ettirmek için bir hiledir. Bu sebeple faizli borç almak ve bunun helal ve caiz olduğuna inanmak dindarlıktan ve diyanetten uzaktır.
Peki yemek yiyebilir mi Ömer Bey? Tabii uzak olunca yiyemeyiz değil mi?
Haliyle
yani. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz demek ki davetlere giderken de seçici olmak gerekiyor. Yani gariban bir insan hali vakti yerinde değil, sizi lüks bir yere çağırıyorsa bir kere nasihat etmek lazım. Ya kardeşim ne gerek var sen lüks lokantada veya falanca lüks bir yerde düğün yapıyorsun. Geçen bir kardeşimiz bana geldi birkaç sene önce. Ömer Bey onu anlatıp bitireceğim. Hocam elimde 1000-2000 lira çok basit bir parası var. Hocam işte bu parayla nişan yapacağım. Dedim oğlum bu para nişanın yani bir berberine yetmez. Sen ne yapıyorsun? Biraz da buluşturalım gel düğün yapalım sana dedik. Elhamdülillah ufacık bir hareket çektik. 2000 lira oldu 5-10 bin lira. Yani düğün yaptık. Helalından en ucuzundan. Böyle bir vakıfta güzel pilavlı şeyle falan filan. Düğün oldu. Şimdi yani bu düğünlerde şurada burada nice kavgalar dövüşler değil mi? Ayrılıklar daha düğün yani evlilik tamamlanmadan boşanma oluyor. Niye oluyor? Lüks bir yerde yemek verelim diyorlar. İşte 20-30 bin liraya. Tabii sonra bir de bunun altını var, berberi var, kuaförü var, varoğlu var. Ya ben bu parayı güç getiremem diyor damat. Damadın ailesi. Vay ya bu kız şimdi baştan böylesi yarın ne olur? Hadi biz nişan atalım. Hadi altınlarımızı ver işte düğün iptal edelim falan filan. Çok başımıza geliyor bunlar. Hepsi işte faizden. Böyle yani insanların yapamayacağı işlere soyunmasından. Allah'tan yani Rabbimizden niyaz ediyoruz ki inşallah bizim dinleyicilerimiz, kardeşlerimiz bu hatalara düşmezler. Herkes ayağını yorganına göre uzatır. Cebindeki ne kadarsa o kadar harcar. Bir simitle karın doyuruyor. 1000 lira bir simit, 1,5 lira neyse. Siz bunu 1000 liralık da bir yemek yiyebilirsiniz lüks bir yerde. Nefis hepsine doyar. Bu şekilde inşallah kıymetli okuyucularımıza bu tavsiyelerle ayrılıyoruz efendim.
Allah razı olsun hocam. Muhterem dinleyicilerimiz, Hacegen'den Mektuplar programının sonuna geldik. Sizleri Allah'ın affına ve mağfiretine emanet ediyoruz. Hayırlı haftalar efendim.